akılda kalanlar. Akılda Kalanlar programında ben Serdar Aydın, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yine sizlerin huzurundayım. Bu hafta konuğumuz yine geçen hafta olduğu gibi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak yeni göreve başlamış olan Sayın Cafer Acar. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Cafer Acar hocamı dinleyicilerimiz tanıyorlar ama ben küçük yine bir özgeçmişinden bahsedeceğim size. Çünkü kendisiyle Ramazan programı yapmıştık. Geçen hafta da yine konuğumuzdu Cafer Acar beyefendi. Sayın Cafer Acar 1972 yılında Sivas'ta doğdu. İlkokul ve İmam Hatip Lisesi'ni Sivas'ta okudu. 1997 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Meslek hayatına Diyanet İşleri Başkanlığı'nda başladı. 2007-2009 yılları arasında Arnavutluk Tiran Büyükelçiliği bünyesinde din hizmetleri koordinatörü, 2009-2013 yılları arasında Almanya Nürnberg Başkonsolosluğu din hizmetleri ateşesi olarak görev yaptı. 2014 yılı Mayıs ayından itibaren Gazi Osman Paşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2017'nin Eylül ayında da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne kadrosunu taşıdı. Bugün hocamızla cemaatleri, yani güncel, aktüel bir konu olması sebebiyle bütün televizyonlarda, tartışma programlarında, sosyal medyada bizi çokça meşgul eden kavramlar üzerinde biraz konuşacağız. Bunların bir tanesi bu cemaatler. Sevgili hocam, bir İslam tarihçisi olarak da cemaat kavramının hem etimolojisi hem tarihi süreç içerisindeki gelişimi ve bugünkü modern dünyadaki algılanışı hakkında ne demek istersiniz? Ne söylemek istersiniz?
Tekrar teşekkür ediyorum. Böyle bir vesileyle bir arada olmaktan da duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Anadolu'nun güzel bir sözüyle başlayalım. Derler ki insanımız, yalnızlık Allah'a mahsustur.
Evet.
İnsanoğlu yalnız yaşamaya kodlanmamıştır. Yalnız yaşamak üzere donanımı müsait değildir.
Evet.
Dolayısıyla insanoğlu her ne yapacaksa bir araya gelerek birlikte yapmak zorunluluğundadır.
Evet.
İşte bugün şu programı yapabilmek için en az 4-5 kişi.
Evet, teknik masada birine ihtiyacımız var, yapımda birine ihtiyacımız var.
Bir araya gelmek zorunda.
Evet.
Sadece bu da yetmiyor. Birçok enstrümanı da bir araya
birlikte
getirmek zorundayız.
Kullanmamız gerekiyor. Evet.
Yüce Mevlamız da bunu Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede ifade eder. Cemaat kelimesi Arapça cema'a fiilinden türemiştir. Bir araya gelmek, bir araya gelmiş topluluk anlamına geliyor. Bizim
yani cem olmak dediğimiz buradan mülhem.
Evet, cem olmak, cami. Cami nedir? Toplayan.
Toplayan.
Cemaat
toplanmışlar.
Belirli bir irade, belirli bir gaye ve hedef çerçevesinde bir araya gelmiş insanlar topluluğu. Siz bir cemaat, yani bir birlik oluşturmadan bir aile kuramazsınız. Yani ailede kimlerden oluşuyor? Yani farklı fertlerin bir araya gelmesiyle aile oluşuyor.
Evet.
O farklı unsurlardan bir tanesi eksik olsa o birliktelik eksik olmuş
kalır.
Oluyor.
Doğru.
Mesela aile dediğimiz zaman aileyi tamamlayan şey çocuktur, değil mi?
Evet.
Ailede çocuğun olmaması ailede bir hüzün ve zahmet, efendim,
mutluluk kaynağıdır.
Keder vesilesi oluyor.
Evet.
İşte bir şehri meydana getirmek için insanlardan bir birliktelik, bir cemaat oluşturmanız gerekiyor.
Evet.
Eğer şehrin birlikteliği, cemaat yapısı zayıfsa o zaman şehirde uygun bir yaşam ortamı oluşturamıyorsunuz.
Evet.
Ülke büyük bir cemaat. Dünya bütün insanların bir araya gelerek oluşturmuş olduğu bir cemaat
gibi bu gözle bakabiliriz diyorsunuz
olmak
hocam.
Olmak durumunda. Olmadığı zaman işte bugünkü dünyadaki sıkıntılar ve problemler meydana geliyor. İşte ilke olarak cemaat belirli bir gaye ve hedefle bir araya gelmiş olan insanların oluşturduğu topluluk anlamında. Biz eski Osmanlı literatüründe, geleneğinde bugünkü dernek ifadesini cemiyet olarak isimlendiriyor idik. Cemiyet. Yani bir araya gelmiş olmak. Belli bir
orada yani cemaat.
Tabii ki. Gaye çerçevesinde. Dolayısıyla cemaat sosyolojik bir olgu. Her şeyden önce. Sosyolojik olarak algılanması gereken bir şey. Bir de İslami ve Müslümanlık paradigması açısından değerlendirdiğimiz zaman biz cemaat olmak zorundayız. Ama bunun basamakları var. Mesela Müslümanlar kendi arasında bir cemaattir. Bunu Kur'an-ı Kerim'deki karşılığıyla dile getirirsek bütün müminler kardeştir. Ve bu kardeşliğin bir misyonu vardır. Zannetmeyin ki sadece müminler kardeştir. Biz bu kavramın kendi özel konseptinin dışında farklı boyutlarının da olduğunu yine
Kur'an'dan,
Kur'an-ı Kerim'den öğrenebiliyoruz.
Evet.
Mesela diyor ki Rabbimiz Ad kavmine kardeşlerini gönderdik. Kardeşleri peygamber olarak işte Hud'u, Hud peygamberi kardeşleri efendim Ad kavmine gönderdik. Bakın burada bir inanç farklılığı da var. Ama Rabbimizin tanımlaması kardeş. Dolayısıyla kardeşlik de kendi konsepti içerisinde bir cemaat yapısı. Bütün müminler bir cemaattir. Cemaatsiz olmaz. Yani bizim yapacağımız her işte bir birliğimizin ve birlikteliğimizin olması gerekir. İrade birlikteliği, duygu birlikteliği, dil, kültür, irfan. Bu açıdan biz birbirimize ne kadar benzeşirsek o kadar üreteceğimiz değerler sağlıklı ve insicamlı oluyor. Ne kadar uyumlu olabilirsek. Dolayısıyla biz cemaat kavramını değerlendirirken önce bunun pozitif boyutu açısından değerlendirmemiz gerekiyor. Ve biz pozitif bir cemaat kavramını, konseptini her yerde oluşturmamız gerekiyor. İş yerimizde birbiriyle insicamlı bir cemaat, yani bir birliktelik, o iş yeri konseptine uygun. Evimizde aile konsepti içerisinde bir cemaat, bir birliktelik olması gerekiyor. Organizasyonlarımız, şehrimiz, devletimiz, belediyelerimiz ve velhasılı kelam sosyolojik açıdan aynı zamanda Müslümanlık paradigmasının ifade ettiği değerler açısından da olması gereken budur. Biz bir cemaat olmak zorundayız. Sadece cemaat kavramını ifade ederken onu da vurgulamaya ihtiyaç olarak görüyorum. O cemaat kavramının içerisinde sadece belirli bir dine mensup olanların oluşturduğu bir cemaatten de bahsetmiyoruz. Mesela Müslümanlar kendi içerisinde bir cemaattir.
Hristiyanlar da kendi içerisinde bir cemaat. Yahudiler de.
Bunu böyle anlıyoruz galiba. Tabii. Bir de Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar,
peki ateistler de bu anlamda. Putperestler,
müşrikler, herkesin oluştuğu, yaşadığı o ortam da aynı zamanda bir cemaat.
Evet.
Bunu biz Peygamberimizin Medine'ye hicret ettiği zaman Medine'de yaşayanlarla birlikte oluşturmuş olduğu bir vesika var. Medine vesikası, Medine sözleşmesi.
Evet.
Çok dikkat çekmez, ona ben atıfta bulunmak istiyorum. Orada Peygamberimiz 47 maddedir o sözleşme.
Hocam bir saniye rica edeyim.
Bu cümleyi söylemem gerekiyor.
Biliyorum ama bir saniye. Sevgili dinleyiciler, bu Medine vesikası o kadar kıymetli bir şey ki biz aslında mevcut tarih kitaplarında, mevcut tarihi eserlerde hiç buna atıf yapmayız, hiç bunu gündeme getirmeyiz. Sanki çok daha önceki tarihlerde veya sonraki tarihlerde yapılmış bir takım anlaşmaları ilk defa toplumun ortak deklarasyonu olarak algılar ve anlatırız. Halbuki bunu ilk defa Türkiye'deki bir yazar, şimdi ismini söylemeyeceğim ama gündeme getirmişti. Farklı inanç gruplarına ait, yani içinde müşriklerin, Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların olduğu topluluğu bir arada tutacak belki de ilk nüve anayasa bu Medine vesikasıdır. Yani hocam şimdi buradan devam edin. Yani bu önemli, altını çiziyorum. Akılda kalanların bu haftaki akılda kalan mottosu bu olsun. Medine vesikası ilk küçük cep anayasadır aslında. Buyurun hocam.
Şimdi o vesikada can alıcı bir ifade var. Bizim de çok kulaklarımızın duymadığı bir ifade. İki defa bu geçiyor, bu ifade geçiyor. Medine'deki müşriklerle Müslümanlar ve Yahudiler tek bir ümmettir diyor Peygamberimiz.
Evet.
Bu ümmet kavramını biz nasıl anlamamız lazım? İşte bir vatandaşlık, yurttaşlık, cemaat, yani şehir üzerinde
aynı şehirde yaşayan ülke insanlar
bir cemaat, bir birliktelik ifade ediyor ve bu birliktelikteki unsurlar birbirlerine karşı sorumlular. Yani iyi günde ve kötü günde diyoruz ya.
Aynen. Evlilik ahdinde olduğu yani, gibi.
İşte cemaat kavramını bizim öncelikle etimolojik olarak ve sosyolojik olarak bu çerçevede anlamamız lazım.
Peki hocam, oradan hareketle süreç içerisinde insanlık tarihinde ve özellikle kendi coğrafyamızdaki İslam tarihinde de bu billurlaşmış, polarize olmuş cemaat yapıları var. Ve bunun günümüze yansımaları var. Biz bu sosyolojik ve etimolojik tariften günümüze gelirsek, günümüzde bu sosyal medyada, işte efendim yazılı ve görsel medyada görmüş olduğumuz cemaat kelimesinin karşılıkları nereye tekabül ediyor? Buradan biraz devam edelim isterseniz.
Yine İslam tarihi sürecini göz önünde bulundurarak ifade etmek isterim. Bu sosyolojik yapı, yani aynı irade, aynı erk, irade, beklenti, duyguların ortak olduğu ortamlar oluşunca kendiliğinden cemaat yapıları gündeme geliyor.
Evet.
Yani bu şeyler gibi, yani kabileler gibi bir anlamda.
Evet.
Ama nitelik değişiyor. Birinde bağlayıcı unsur kan bağı iken diğerinde duygu bağı.
Hissettikler.
Geçiyor. Ve
din bağı.
Ve zamanla insanlık tarihi içerisinde bugünkü sivil toplum STK dediğimiz kavramın tarihsel sürecimizdeki uzantıları aslında cemaatler. Yani bir gayeyi gerçekleştirmek amacıyla insanların bir araya gelerek
irade olarak
oluşturduğu,
bir araya
oluşturduğu yapılar.
Yani güzel. Siz diyorsunuz ki bu sosyolojik ve etimolojik tarifte ortaya koymuş olduğumuz cemaat yapılarının günümüzdeki uzantıları, son versiyonları STK'lardır. Çünkü buralardaki insanlar da bir gayeye, bir hedefe matuf, bir hedefi gerçekleştirmek üzere bir araya gelmişlerdir
yani
diyorsunuz.
Böyle ifade etmemiz daha doğru bir tespit olur. Aynı zamanda sosyolojik bir tespit olur. İslam tarihi açısından veya Müslümanlık medeniyetinin, İslam medeniyetinin tarihsel süreçte ürettiği sosyolojik yapılar da var.
Evet.
İşte cemaatler dediğimiz kavram, gerek sufi geleneğimizin...
Tasavvuf cemaatleri diyoruz onlara.
Evet, sufi geleneğimizin ekolleri üzerinden oluşmuş olan okullar, sufi okulları, efendim ekolleri bu cemaat kavramı içerisinde değerlendirebiliriz. Gerekse daha sonra bu sufiliği biraz daha öteye taşırıp sadece dini bir amacın ve gayenin değil, sosyal, siyasi maksatların da efendim tırnak içerisinde ifade ediyorum, cemaat kavramının hedefleri ve gayeleri içerisinde dahil olduğu yeni yapılarla da ne oldu? Biz tarihsel süreç içerisinde tanışmaya başladık.
Evet.
Bu da yine tamamen insanın kendi insan unsuruyla alakalı bir şey. Yani biz insan olarak, yapı olarak yapacağımız şeyleri karşılık esasına göre yapmaya kodlanmışız. Yani bunu kaba bir tabirle
mütekabiliyet desek hocam orada.
Olur.
Mütekabiliyet
olur.
Yani karşılıklılık.
Ama zamanla hani alacağı biçimlere de atıfta bulunmak amacıyla o kaba tabiri kullanmış olayım, çıkar. Menfaat. Ve bu çıkar ve menfaat, yani bu kınanacak bir şey değildir. Onu bu anlamda söyleyeyim.
Çıkar kelimesi
yani
biraz hani olumsuz çağrışım yapıyor zihnimizde eden menfaat, ama bu kelimenin olumlu yansımaları, anlamları da var yani. Biz onu belki
yani
olumsuzlaştırmışız
süreç içerisinde. Pozitif olarak bir yapının, bir efendim gaye için bir araya gelmiş olan sivil yapının, sivil örgütün efendim menfaatlerinin korunması ve orayla ilişkili olan efendim uzantıların da çıkarlarının korunması ezası üzerine bir değişim ve dönüşümün tarihsel süreç içerisinde yaşandığını da görüyoruz.
Hı hı.
Ben bunu bizim tarihi süreç içerisindeki sufi geleneğimizin, tasavvufi yapılarımızın zamanla dernek, efendim vakıf gibi modern dünyanın, yani vakıf kavramını da bizim geleneğimizdeki vakıf kavramından ayırarak modern tabiriyle ifade ediyorum.
Hı hı,
evet. Efendim vakıf ve dernekleşme ile birlikte, yani modern dünyanın kavramlarının bizim İslam medeniyetinin kavramlarıyla karşılaşması, bir araya gelmesi ve yeni bir sentez oluşturması sürecinde biz bugünkü cemaat kavramıyla ve yapılarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Geliyoruz. Evet. Şimdi burada
bazı sorunlar çıkıyor. Onu konuşacağız.
Yani burada biliyorsunuz bütün derneklerin neyi vardır? Bir tüzüğü vardır.
Hı hı.
Tüzük derneğin aslında resmidir. Yani neyi gerçekleştirmek istiyor? Amacı nedir? Vesaire vesaire. Tarihsel süreç içerisinde örneğin Sufi geleneğimize bakalım. Sufi geleneğin karşılığı olan tasavvufi okullarımız, tarikatlar, tarihsel süreç içerisinde iyilik kavramı üzerine inşa edilmiştir.
Hı hı.
Ve karşılıksız iyilik. Bu çok önemlidir. Hani biz dedik ya, insanoğlu bir karşılık almak üzere kodlanmıştır.
Hı hı.
Yaptığı bir şeyin karşılığı olmak üzere kodlanmıştır.
Hı.
Müslümanlıkta bu karşılığı verecek olan makam kimdir?
Allah-u
Teala Hazretleri.
Evet.
Yani Müslümanlık paradigmasında yapmış olduğunuz iyiliklerin karşılığını verecek olan makam
Allah'tır. Allah demek dersin.
Dolayısıyla yani bizim o karşılıklı iş yapma kodumuza uygun bir paradigma var. Şimdi bizim bu paradigmamız küreselleşme sonrası yeni dünyanın cemaat algı ve anlayışlarıyla tanışmamız, yeni dünyanın STK kültürüyle tanışmamız, yeni dünyanın siyaset yapma usul ve usulleriyle karşılaşmamız sonucunda değişime uğradı. Bu evet. Değişim kimi zaman olumlu yönleriyle ortaya çıktı. Kimi zaman da bizim dini paradigmamızı, o Müslümanlık paradigmamızı örseleyen, yıpratan ve bir noktadan sonra da artık dini olmaktan çıkaran bir resme de büründürdü.
Evet, işte hocam tam bu arada, yani tam bu esnada şöyle bir şey oldu. Özellikle son belki 50 yılda veya son 100 yılımızda, hayatımızda kendilerini ekollerinin, dergahlarının, başındaki şahsın ismiyle anan cemaat yapıları türedi. Husule geldi, ortaya çıktı. Söylediğiniz gibi bunun olumlu yansımaları, olumlu hizmetleri alınanları olduğu gibi olumsuz işler yapanlar, milleti sükutu hayale uğratanlar, çok olumsuz örneklemelerle toplum gündemine gelenler de oldu. Şimdi cemaat dediğimizde ortalama vatandaşımız, ortalama insanımız da bir, tıpkı demin çıkar kelimesinin, menfaat kelimesinin olumsuz çağrışımlarının zihinde galip gelmesi gibi cemaat, aman o cemaatçi mi, aman o cemaat. Tabi bunda tırnak içinde son Türkiye'nin yaşamış olduğu büyük travmayı, bu FETÖ yapılanması ve Fethullah Gülen cemaatinin de Türk milletine ve dünya insanlığı yapmış olduğu ihanetin de tırnak içine söylüyorum, olumsuz bir katkısı oldu. Aslında bu kelime pırıl pırıl berrak, İslam'ın bir kelimesi. Kur'an'da geçen, hadislere geçen bir kelime. Ama o yapıda kendini cemaat olarak algılattığı için, lanse ettiği için, onlarca kitap yazıldığı için kendileri hakkında filan, cemaat kelimesini bu anlamda kirlettiler. Şimdi biz o yüzden bununla ilgili ben Türkiye'deki hem akademik sizin gibi akademik çevrelerden hem entelektüel çevrelerden bu yapılarla ilgili çok yoğun öz eleştiriler, nasıl olmaları gerektiği konusunda filan yazılar yazıldı. Mesela günümüzde en çok tartışılan bu hususlara bir tanesi şeffaf olmaları konusu. Gayelerini devleti ele geçirme, devlete yönelik bir faaliyet içerisinde olmaması, yani böyle bir hedeflerinin olmaması, bunu deklar etmeleri, buna matuf asla çalışmamaları demesi çok güzel bir şey buyurdunuz. Sufi camialar yapılar insanı arındırmak, insanı karşılıksız iyiliğe alıştırmak için organize olmuş yapılardır aslında dediniz. Ama son dönem bu olumsuz örneklerden dolayı insanlarımızın zihni biraz bu konuda hem karıştı hem biraz kirlendi. Buradan biraz devam edelim isterseniz.
Hani ifade ettik ya, biz aslında dernek kavramlarını, bugün modern tabirle ifade ettiğimiz vakıf kavramlarını sonradan öğrendik.
Evet.
Bizim geleneğimizde cemiyet vardır. Yani belirli bir hedefi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş olan insanlar. Hedef nedir? Toplumun inşası. Hedef nedir? Toplumda iyiliğin yaygınlaştırılması.
Evet.
Hedef nedir? Toplumda çirkin işlerin yaygınlaşmaması.
Engellenmesi.
Ve bütün bunların da bir tane gayesi vardır. Rızayı ilahiyi gerçekleştirmek.
Allah'ın rızasını kazanmak.
Evet. Yani. Bu kavramlar bizim, tekrar ifade ediyorum, küreselleşme ile birlikte örselediğimiz, kaybettiğimiz,
yıprattığımız,
ruhunu
kirlettiğimiz
bozduğumuz,
bir anlamda.
Bozduğumuz evet. Kavramlar. Bakın, Anadolu'nun Müslümanlaşması tamamen erenler dediğimiz sufi geleneğin çaba ve gayretleriyle
evet.
gerçekleşiyor. Bu insanlar, Balkanların Müslümanlaşması keza, Afrika'nın Müslümanlaşması keza, bu bölgelere gelen insanlar eğer böyle bir menfaat kaygısıyla hareket etseydi, bu mümkün olabilir miydi?
Olamazdı.
Olamazdı. Bugün bizim bu yıpratılmış olan kavramları yeniden ihya etmek için sivil kuruluşlarımızın da STK haline gelmiş olan o sufi geleneğimizin köklerinin de yeniden ıslaha ihtiyacı var.
Evet.
Bunun için ben Mümtahine suresinin 12. ayet-i kerimesini hepimizin çok özel bir şekilde okuması gerektiğini tavsiye ediyorum. Çünkü burada Hudeybiye müsalahası çerçevesinde peygamberimize biat eden insanların hangi şartlarla biat etmeleri gerektiği anlatılır. Ve orada Mekke'den Medine'ye gelen kadınların hangi şartlarla biat etmeleriyle ilgili bir bağlam vardır ki o bağlam daha önce Akabe biatlarında da gündeme gelmiştir. Benim işaret etmek istediğim orada bir tane madde. Muhatap kim? Peygamberimiz. Kimler peygamberimize biat ediyor?
Sahabe.
Müslümanlar.
Müslümanlar.
Bakınız, biat şartlarından en son madde şu. Maruf olan konularda peygambere isyan etmemek. Maruf olan konular.
Bilinen.
Bir peygamberden münker hasıl olur mu?
Olmaz.
Olmaz ama ona rağmen Rabbimiz ayetle bunu kayıt altına alıyor. Bizim cemaat ilişkilerimiz, bizim birlikteliklerimiz, üreteceğimiz değerler, birbirimizle olan münasebetlerimizin temel kriteri olarak maruf, yani iyi, güzel olan ilkesi ortaya konulmuştur.
Hı hı.
Yine Kur'an-ı Kerim'de de bir başka ayet-i kerimede hepimiz bunu biliriz. İyilikte yardımlaşın. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Güzel şeylerde yardımlaşın. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Düşmanlıkta ve günah konusunda birbirinizle yardımlaşmayın, işbirliği yapmayın.
Hı.
Şimdi bizim sosyolojik olarak büyük bir gereklilik olan, dini açıdan da asla ayrı duramayacağımız cemaat kavramı. Hepimiz cemaat olmak zorundayız. Müminler bir cemaattir. Müminler kendileri bir cemaat olmak zorundadırlar.
Dünyanın mersus mudur?
Evet. Aynı zamanda müminler bulundukları bölgede, coğrafyada, dünyada bu birliktelik kültürünü, yani cemaat kültürünü yerleştirmekle mükellefler.
Evet.
Bunun adı nedir? Emri bil maruf.
Evet.
Ne? Yani
iyiliği yaygınlaştırmak, Kötülüğe engel olmak.
Şimdi biz bu yapılar içerisinde olur. Çünkü bizler de bu yapıların birer parçasıyız hocam.
Hı hı.
Yani şu masada konuşan insanlar olarak biz bugün Türkiye'mizde konuşmuş olduğumuz bu yapıların dışında içler değiliz. Hepimiz bu memleketin evlatları olarak bu yapıların bir şekilde etkileyeni ya da etkileneniyiz.
Merkezinde yani, veya çeperindeyiz.
Yani
bir şekilde iletişim yani, etkileşimdeyiz onlarla. Evet.
Dolayısıyla kayıtsız kalmamız mümkün değil.
Yok saymamız, biz kayıtsız kalmamız mümkün değil.
Biz birbirimize de kayıtsız kalamayız. Bu peygamberimizin bize öğrettiği bir şey. Tekrar ifade ediyorum. Medine'ye hicret etmiş olan peygamber aleyhissalatü vesselam, Yahudilerle, müşriklerle, Hristiyanlarla tek ümmet olduğunu resmi vesikaya kaydetmiş olan bir peygamberin ümmetiyiz.
Evet.
Biz kendi coğrafyamızda hiç kimseye kayıtsız kalamayız. Dolayısıyla cemaatler üzerine bir konuşma yaparken bunun bir parçası olarak konuştuğumuzun da farkında olmamız gerekiyor.
Yani bu dinin yayıcısı, bu dinin peygamberi insanlığı ve insanlık alemini bu kadar geniş bir aile olarak görürken, hiçbirini yok saymazken biz bugün onun uzantısı olduğumuzu iddia ederek, adımıza da falan cemaat diyerek onu, bunu, şunu ötekileştiremeyiz. Yok sayamayız, itekleyemeyiz, öteleyemeyiz. Yani biz, yani şunu anlıyor musun söylediklerinizden hocam, cemaat iyiliği ayakta tutmak, iyiliği yaşatmak üzere bir araya gelen insanlardan oluşur. Ve diğer bir ikincil amaçları kötülüklere, insana, tabiata, doğaya, fıtrata, şehre zarar veren şeylere engel olmak. Bunu yaparken evet birisi önde abi, birisi lider olabilir. Buna tabi olmak. Ancak bu tabiyetimizi yerine getirirken de aklımızı, melekelerimizi, birikimlerimizi ve tecrübelerimizi göz ardı etmemek. Bu FETÖ yapısıyla, FETÖ yapılanmasıyla alakalı değerlendirmeler okurken, onlarca kitap okudum, bununla ilgili bir seminer de hazırlamıştım hocam. Orada şey çok dikkatimi çekmişti, Sayın Hüseyin Besti'nin çok orijinal bir tespiti vardı. Mevcut cemaat yapılarıyla ilgili 3 tane temel kriter koymalıyız. Hatta aslında bunu Diyanet İşleri Başkanlığı da takip edebilir filan diye bir teklif olmuş idi. Bir, diyor ki devleti ele geçirmeye yönelik de hiçbir faaliyetin içerisinde olmamalılar. İki, ticaret ile uğraşmamalılar. Üyelerinin faaliyetleri şeffaf olmalı. Yani bu kriterlere uyarsak tam da nebevi, Resulullah'ın Medine-i Münevvere'de tatbik etmiş olduğu o liderliğe, o cemaat yapısına uygun düşer diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
Ticaret, siyaset ve cemaat kavramını, bu iki kavramın yanına koyduğumuz zaman bu bana hep şeyi hatırlatır. Oltayı balıkçı atar suya. Balık da yemi yerken zokayı yutar.
Evet.
Siyaset ve ticaretle cemaatlerin uğraşması bir balığın zokayı yutmasına benziyor.
Diyoruz ya, noktayı koyuyoruz. Sayın Cafer Acar Hocam, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Sağ olun.
Sevgili dinleyiciler, bu hafta Akılda Kalanlar programın sonuna geldik. Programın yapımında emeği geçen teknik masada Sebihat Tan ve yapımda Arzu Yaman ve Murat Baran kardeşlerimle birlikte hazırladık bu programı. Önümüzdeki hafta yeni bir konuk ve yeni bir konuyla huzurlarınızda oluncaya kadar hoşça kalın. Akılda Kalan.